Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 13. Ayrım. 23. Bölüm. Başka bir dövme. Peter'ın açık avcunun yanında çömelen Langdon, bükülü duran cansız parmakların altında saklı 7 küçük sembolü inceledi. I, I, I, X, 8, 8, 5. Şaşıran Langdon, rakama benziyorlar dedi ama ben ne olduklarını çıkaramadım. Anderson, baştaki Roman rakamı dedi. Langdon, aslında ben öyle olduğunu sanmıyorum diye düzeltti. I, I, I, X diye bir Roman rakamı yok. Doğrusunun V, I, I olması gerekirdi. Sato, peki diğerleri diye sordu. Emin değilim, Arap rakamlarıyla 885 yazılmış gibi görünüyor. Anderson, Arap mı diye sordu. Normal rakamlara benziyorlar. Bizim normal rakamlarımız Arap rakamlarıdır. Langdon öğrencilerine bu konuyu açıklamaya öylesine alışmıştı ki, eski Orta Doğu kültürlerinin bilimsel buluşlarıyla ilgili bir ders hazırlamıştı. Bunlardan biri de konumsal gösterim ve sıfır sayısının icadıyla Arap rakamlarının Roman rakamlarının önüne geçmesi ve günümüzde kullanılan numaralandırma sistemini oluşturmasıydı. Tabii Langdon bu derse her zaman Arap kültürünün insanlığa alkol diye bilinen al-kuhul, Harvard'lı birinci sınıfların en sevdiği içecek kelimesini armağan ettiğini hatırlatarak bitirirdi. Langdon ne yapacağını bilemez halde dövmeyi dikkatle inceledi. 885 konusunda bile emin olamıyorum. Bu düz hatlı yazı şekli alışılmadık geliyor. Bunlar rakam olmayabilirler. Sato, peki o zaman neler diye sordu. Emin değilim. Bu dövme nedense runik görünüyor. Sato, yani dedi. Runik alfabe genellikle taş üzerine yazılır ve sadece düz çizgilerden oluşurdu. Çünkü yuvarlak harfleri yontmak çok zordu. Harflerine run denir. Sato, peki eğer bunlar run ise anlamı nedir diye sordu. Langdon başını iki yana salladı. Uzmanlığı sadece 3. yüzyıldaki Töton sistemi, yani Futhark olan en temel run alfabesine yetiyordu ama bu Futhark değildi. Dürüst olmak gerekirse bunların run olduklarından da emin değilim. Bir uzmana sormak gerekir. Düzinelerce farklı biçimi vardır. Örneğin, Halsinge, Manx, noktalı sütunlar. Peter Solomon bir mason, öyle değil mi? Langdon afalladı. Evet ama bununla ne ilgisi var? Şimdi ayağa kalkmış, ufak tefek kadının tepesinden bakıyordu. Siz söyleyin. Runik alfabenin taşa yontulduğunu söylediniz. Bildiğim kadarıyla ilk farmasonlar taş ustalarıydı. Bunu söylüyorum. Çünkü ofisimde gizemler eliyle Peter Solomon arasında bir bağlantı bulmalarını istediğimde karşılarına tek bir sonuç çıktı. Öğrendiği şeyin önemini vurgulamak istercesine durdu. Masonlar. İçini çeken Langdon, öğrencilerine sürekli yinelediği şeyi Sato'ya söylememek için kendini zor tuttu. Arama kelimesinin eş anlamı Google değildir. Dünya çapında anahtar kelime aramalarının yapıldığı şu günlerde her şeyin her şeyle bağlantısı var gibiydi. Dünya her geçen gün biraz daha yoğunlaşan dolaşık bir bilgi ağına dönmüştü. Langdon sabırlı bir sesle konuştu. Ekibinizin araştırmalarında masonların çıkmasına şaşırmadım. Masonluk, Peter Solomon'la herhangi bir ezoterik konu arasındaki en belirgin bağ. Sato, evet dedi. İşte bu yüzden ben de bu akşam masonlardan bahsetmemenize şaşırdım. Her şeyden önemlisi aydınlanmış birkaç kişi tarafından korunan gizli bilgelikten söz ediyorsunuz. Bu kulağa oldukça masonik geliyor, öyle değil mi? Öyle. Ama aynı zamanda gül haçlılara, kabalistlere, alumbradolara ve diğer ezoterik gruplara da uyuyor. Ama Peter Solomon bir mason, hem de çok güçlü bir mason. Sırlardan bahsedeceksek, akla ilk gelmesi gereken şey masonlar. Masonların sırları ne kadar çok sevdiğini herkes bilir. Langdon onun sesindeki güvensizliği sezmiş ve bundan hoşlanmamıştı. Masonlar hakkında bir şey öğrenmek istiyorsanız, bunu bir masona sormalısınız. Sato, aslında dedi, güvenebileceğim birine sormayı tercih ederim. Langdon bu yorumu hem cahilce hem de saldırgan bulmuştu. Hanımefendi, masonların tüm felsefesi dürüstlük ve güvenilirlik üzerine kurulmuştur. Masonlar tanışabileceğiniz en güvenilir insanlardır. Bence deliller tam aksini düşündürüyor. Langdon'ın Sato'ya karşı hissettiği hoşnutsuzluk her geçen saniye biraz daha artıyordu. Masonların mecazi ikonografi ve sembollerden oluşan zengin gelenekleri hakkında yıllarca yazı yazdığından, onların dünyada en yersiz iftiralara uğrayan ve en yanlış anlaşılan örgüt olduklarını biliyordu. Şeytana tapmaktan, tek dünya devleti kurma planlarına kadar pek çok şeyle suçlanan masonların eleştirilere asla cevap vermeme gibi bir tutumları vardı ve bu da onları kolay bir hedef haline getiriyordu. Sato iğneleyici bir tonla, "Yine de çıkmazdayız Bay Langdon," dedi. "Ya atladığınız ya da benden sakladığınız bir şey var. Uğraştığımız adam Peter Solomon'un sizi özellikle seçtiğini söyledi." Buz gibi bakışlarla Langdon'ı süzdü. "Sanırım bu sohbette CIA merkezinde devam etmemizin zamanı geldi. Belki orada şansımız yaver gider." Sato'nun üstü kapalı tehditlerini Langdon pek algılayamadı. Söylediği bir şey aklına takılmıştı. "Peter Solomon sizi seçti." Masonlar işin içine girince söyledikleri Langdon'da tuhaf bir etki uyandırmıştı. Peter'ın parmağındaki mason yüzüğüne baktı. Çift başlı zümrüdü anka kuşu sembolü bulunan aile yadigarı bu yüzük, Peter'ın en değer verdiği eşyalarından biriydi. Mason bilgeliğinin en gizemli ikonuydu. Işıkta pırıldayan altın beklenmedik bir anıyı canlandırmıştı. Peter'ı alıkoyan kişinin esrarengiz fısıltısını hatırlayan Langdon soluğunu yuttu. "Henüz kavrayamadınız değil mi neden seçildiğinizi?" Hemen ardından Langdon'ın düşünceleri anlam kazanmaya ve sis bulutu dağılmaya başladı. Şimdi Langdon'ın burada bulunmasındaki maksat apaçıktı. 15 kilometre ötede Sweetland yolundan güneye arabayla ilerleyen Malak, yan taraftaki koltuktan gelen titreşimleri duydu. Bugün etkili bir alet olduğunu kanıtlayan Peter Solomon'un iPhone'u çalıyordu. Çağrıyı yapan orta yaşlı, uzun siyah saçlı, çekici kadının fotoğrafı ekranda belirdi. "Gelen arama, Catherine Solomon." Çağrıyı duymazdan gelen Malak gülümsedi. "Kader beni yaklaştırıyor." Bu akşamüstü Catherine Solomon'u evine tek bir amaç için getirtmişti. Kendisine yardımı dokunacak bir bilgiye veya aradığı şeyin yerini bulmasına yarayacak bir aile sırrına sahip olup olmadığını anlamak. Ama açık bir biçimde anlaşılmıştı ki ağabeyi yıllardır koruduğu şeyden Catherine'e hiç bahsetmemişti. Buna rağmen Malak ondan başka bir şey öğrenmişti. Bugün ona birkaç saat daha yaşama şansı kazandıran bir şey. Catherine tüm araştırmalarının tek bir yerde, laboratuvarında saklandığını teyit etmişti. "Onu yok etmeliyim." Catherine'in araştırmaları yeni bir anlayışın kapılarını açacak ve o kapı biraz aralansa bile ardından gelenler olacaktı. Her şeyin değişmesi an meselesiydi. Bunun gerçekleşmesine izin veremem. Dünya olduğu gibi kalmalı, cehaletin karanlığında bırakılmalı. Catherine'in sesli mesaj bıraktığını bildiren iPhone bipledi. Malak mesajı dinledi. "Peter, yine benim." Catherine'in sesinden kaygılandığı anlaşılıyordu. "Neredesin? Hala Dr. Abaddon'la yaptığım konuşmayı düşünüyorum ve çok endişeliyim. Her şey yolunda mı? Lütfen beni ara. Laboratuvardayım." Sesli mesaj sona ermişti. Malak gülümsedi. Catherine ağabeyi yerine kendisi için endişelenmeli. Sweetland yolundan Silver Hill yoluna saptı. Bir kilometre kadar sonra otoyolun sağ tarafındaki ağaçların arasından SMSC'nin karanlıktaki silüetini gördü. Tüm tesis jiletli tellerle çevrelenmişti. "Güvenlikli bir bina, öyle mi?" Malak kendi kendine güldü. "Bana kapıyı açacak birini tanıyorum." 24. Bölüm. Farkındalık Langdon'a dalga gibi çarpmıştı. "Neden burada olduğumu biliyorum." Rotundanın ortasında dikilen Langdon arkasını dönüp Peter'ın elinde parıldayan altın yüzükten, Sato ile Anderson'ın kuşku dolu bakışlarından kaçmak için müthiş bir istek duydu. Ama bunun yerine kıpırdamadan durup omzundaki deri çantaya daha sıkı sarıldı. "Buradan çıkmalıyım." Yıllar önce Cambridge, Massachusetts'teki soğuk bir sabah sahnesini hatırlayınca dişlerini sıktı. Saat sabahın 6'sıydı ve Langdon her zamanki gibi Harvard'ın havuzundaki kulaç atma ritüelinin ardından sınıfına giriyordu. Kapının eşiğinden geçerken tebeşir tozu ve buhar kokuları onu karşılamıştı. Masasına doğru iki adım attıktan sonra durmuştu. Kartalı andıran yüz hatlarına ve muhteşem gri gözlere sahip zarif biri onu orada bekliyordu. Peter! Langdon şaşkınlık içindeydi. Peter Solomon'un tebessümü loş ışıklı odada pırıl pırıl parıldıyordu. Günaydın Robert, beni gördüğüne şaşırdın mı? Sesi yumuşak olmasına rağmen gücünü belli ediyordu. Langdon hemen yanına gidip samimi bir şekilde dostunun elini sıkmıştı. Mavi kanlı bir Yale mensubu. Şafak'tan önce Crimson kampüsünde ne arıyor olabilir? Yazarın notu, Crimson, kızıl. Solomon gülerek düşman hattında gizli görev demişti. Langdon'un dümdüz karnını işaret etmişti. Kulaçlar işe yarıyor, fiziğin iyi görünüyor. Onunla şakalaşan Langdon, sadece sana kendini yaşlı hissettirmeye çalışıyorum demişti. Seni görmek çok güzel Peter, neler yapıyorsun? Boş sınıfa göz gezdiren adam, kısa bir iş seyahati demişti. Böyle karşına çıktığım için üzgünüm Robert ama sadece birkaç dakikam var. Sana bir şey soracağım. Özel bir istek, bir iyilik. Bu bir ilk. Langdon, her şeye sahip olan bir adam için basit bir üniversite hocasının ne yapabileceğini merak etmişti. Ne istersen diye cevap vermişti. Yaşadığı bunca trajediden sonra zenginliğinden tat almayan Peter, kendisine bunca iyiliği dokunan bu adam için bir şey yapabilme fırsatını yakaladığına sevinmişti. Solomon sesini alçaltmıştı. Benim için bir şeye göz kulak olabileceğini umut ediyorum. Langdon gözlerini devirmişti. Umarım Herkules değildir. Langdon bir zamanlar Solomon seyahatteyken onun 75 kiloluk bulduğu Herkules'e bakmayı kabul etmişti. Anlaşılan köpek Langdon'un evindeyken en sevdiği deri çiğneme oyuncağını özlemiş ve çalışma odasında onun yerine geçecek başka bir şey keşfetmişti. 1600'lerden kalma orijinal parşömen üstüne el yazması bir kitabı mukaddes. Kötü köpek nedense bununla da yetinmemişti. Solomon utangaç bir tebessümle, "Biliyorsun, hala onu telafi edecek bir şey arıyorum." demişti. "Unut gitsin, Herkules'in dinden anlaması hoşuma gitti." Gülümseyen Solomon'un aklı başka yerde gibiydi. "Robert, sana önemli bir sebeple geldim. Benim için fazlasıyla kıymetli olan bir şeye göz kulak olmanı istiyorum. Bir süre önce bana miras kaldı ama artık evde ya da ofiste bıraktığımda içim rahat etmiyor." Langdon bir anda tedirgin oldu. Peter Solomon'un dünyasındaki fazlasıyla kıymetli şey bir servet değerinde olmalıydı. "Banka kasasına neden koymuyorsun? Hem Amerika'daki bankaların yarısında kasanız yok mu? Bir sürü evrakla ve banka personeliyle muhatap olmak gerekir. Oysa ben güveneceğim bir dostumu tercih ederim. Ayrıca sır saklayabildiğini biliyorum." Solomon elini cebine sokup çıkardığı küçük paketi Langdon'a uzatmıştı. Bu çarpıcı girişin ardından Langdon çok daha etkileyici bir şey beklemişti. Yaklaşık 20 santimetre karelik küp şeklindeki küçük kutu kahverengi ambalaj kağıdına sarılmış ve bir iple bağlanmıştı. Boyutlarına göre ağır olan kutunun içinde taş ya da metal olmalıydı. "Bu kadar mı?" Kutuyu elinde çeviren Langdon, ipin bir kenarının bal mumuyla dikkatlice mühürlenmiş olduğunu gördü. Mührün üstünde göğsünde 33 rakamı bulunan çift başlı bir zümrüdü anka kuşu vardı. Bu, farmasonların en yüksek derecesinin sembolüydü. Langdon yüzünde çarpık bir gülümsemeyle Peter dedi. "Sen bir mason locasının üstadı muhteremisin, papa değil. Paketleri yüzüğünle mi mühürlüyorsun?" Bakışlarını elindeki altın yüzüğe indiren Solomon gülmüştü. "Paketi ben mühürlemedim Robert. Büyük büyük babam mühürledi. Yaklaşık 100 yıl önce." Langdon hızla başını kaldırmıştı. "Ne?" Solomon yüzük parmağını havaya kaldırmıştı. "Bu mason yüzüğü ona aitti. Sonra büyük babamın, sonra babamın ve en sonunda da benim." Langdon paketi yukarı kaldırmıştı. "Yani bunu büyük büyük baban yaklaşık 100 yıl önce mühürledi ve hiç kimse de açmadı. Öyle mi? Bu doğru. Ama neden?" Solomon gülümsemişti. "Çünkü zamanı gelmemişti." Langdon baka kalmıştı. "Neyin zamanı?" "Robert, bu kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama ne kadar az bilirsen o kadar iyi. Lütfen bu paketi güvenli bir yere kaldır ve sana verdiğimden kimseye söz etme." Langdon, akıl hocasının gözlerinde bunun oyun olduğunu ima edecek bir belirti aradı. Solomon tiyatroya düşkün bir adamdı, bu yüzden Langdon onun kendisiyle oynadığından şüpheleniyordu. "Peter, bunun eski bir mason sırrına erdiğime inanıp sırf meraktan katılmaya karar vermem için düzenlenmiş kurnazca bir tuzak olmadığına emin misin?" Masonlar adam toplamazlar Robert. Bunu sen de biliyorsun. Ayrıca katılmamayı tercih ettiğini bana zaten söyledin. Bu doğruydu. Langdon, Mason felsefesine ve sembolizmine büyük saygı duyuyordu ama asla üye olmayı istememişti. Cemiyetin gizlilik yemini, farmasonluğu öğrencileriyle tartışmasını engelleyecekti. Sokrates de aynı sebepten ötürü Eleusis gizemlerine katılmamıştı. Gizemli küçük kutuya ve onun masonik mührüne bakan Langdon, aklına gelen soruyu sormadan edememişti. Bunu neden mason kardeşlerinden birine emanet etmiyorsun? Kardeşliğin dışındaki birinde daha güvende olacağına inanıyorum diyelim ve lütfen paketin boyutları seni yanıltmasın. Eğer babamın anlattıkları doğruysa muazzam bir güce sahip demektir. Durdu. Bir tür tılsım. Tılsım mı dedi? Tılsımın kelime anlamı sihirli güçleri olan nesne demekti. Geleneksel olarak tılsımlar iyi şans getirmeleri, kötü ruhları kovmaları veya ayinlere yardımcı olmaları amacıyla kullanılırlardı. Peter, tılsımların modası orta çağda geçti. Bunun farkındasın değil mi? Peter elini anlayışla Langdon'un omzuna koydu. Kulağa nasıl geldiğini biliyorum Robert. Seni uzun zamandır tanıyorum. Şüphecilik bir akademisyen olarak en güçlü özelliklerinden biri ama aynı zamanda en büyük zaafın. İnanmanı değil, sadece güvenmeni isteyebileceğimi bilecek kadar seni tanıyorum. Bu yüzden tılsımın güçlü olduğunu söylerken senden bana güvenmeni istiyorum. Ona sahip olan kişiye karmaşanın içinden düzen çıkaracağı söylendi. Langdon bakmakla yetindi. Karmaşanın içinden düzen çıkması. Masonlukta kabul edilmiş gerçeklerden biriydi. Ordo ab kahao. Yine de bir tılsımın karmaşadan düzen yaratmak bir yana dursun, herhangi bir güç verecek olması bile saçmaydı. Solomon, bu tılsım yanlış ellerde tehlikeli hale gelir diye devam etmişti ve ne yazık ki güçlü kişilerin onu benden çalmak istediklerine inanmak için sebeplerim var. Gözleri hiç olmadığı kadar ciddi bakıyordu. Onu bir süreliğine benim için saklamanı istiyorum. Bunu yapabilir misin? O akşam Langdon, mutfak masasında oturup paketin içinde ne olabileceğini hayal etmeye çalışmıştı. Sonunda tüm bunları Peter'ın tuhaflıklarına bağlamış ve kütüphanesindeki kasaya kilitleyerek o andan itibaren unutmuştu. Ta ki bu sabaha kadar. Güneyli aksanı olan adamdan telefon gelinceye kadar. Langdon'a DC seyahatinin ayrıntılarıyla ilgili bilgi verdikten sonra, "Ah profesör, neredeyse unutuyorum," demişti. Bay Solomon bir şey daha rica etti. Evet diyen Langdon, daha şimdiden yapmayı kabul ettiği konuşmayı düşünmeye başlamıştı. Bay Solomon size bir not bıraktı. Adam sanki Peter'ın el yazısını çözmeye çalışıyormuş gibi tuhaf bir biçimde okumaya başlamıştı. Lütfen Robert'tan yıllar önce ona verdiğim küçük mühürlü paketi yanında getirmesini iste. Adam durmuştu. Bu sizin için bir şey ifade ediyor mu? O sırada duvardaki kasasında duran küçük kutuyu hatırlayan Langdon şaşırmıştı. Doğrusu evet, Peter'ın neden bahsettiğini biliyorum. Getirebilir misiniz? Elbette, Peter'a getireceğimi söyleyin. Harika, asistanın sesi rahatlamış gibiydi. Bu akşamki konuşmanızda başarılar, iyi yolculuklar. Langdon evden ayrılmadan önce paketi kasadan alıp çantasına koymuştu. Şimdi ABD Kongre binasında dururken tek bir şeyden emindi. Peter Solomon, Langdon'un onu yanılttığını bilseydi kendini çok kötü hissederdi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 122. Devamı 14. ayrımda.